Biliyorsunuz hepimiz spor dünyasında bazı kişiler var ki zevk için spor yapıyor. Ve bazı insanlar var ki bu işi profesyonelce yapıyor. Ama zevk için yapanlar için olsun, ama profesyonel olarak yapan kişiler için olsun, spor firmaları bu insanlara hizmet edebilmek için ne gerekiyorsa, o alanda ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan birkaçını sayacak olursak, Adidas diyoruz değil mi? Almanya'nın meşhur markası Adidas. Nike diyoruz ya da Puma diyoruz. Bunlardan birkaçı, bunun yanına birçok spor markalarını koyabiliriz değerli kardeşler. Şimdi gittiğimiz zaman bir spor mağazasına, genelde bu, ben de böyleyim. Yani sizler de mutlaka öylesiniz. Genelde gözüm hep önde olan markaların ürünlerini arıyor. Bir eşofman alacaksam ya Adidas arıyorum ya ne bileyim Nike arıyorum. Şimdi bunun bir hava atma özelliği var tabii mutlaka. İnsanlarda Nike giymek, Adidas giymek ya da Puma giymek insanlarda bir hava yaratıyor. Ama bunun ötesinde bir gerçeği de gözden kaçırmamak gerekiyor ki hakikaten bu önde olan firmaların ürünleri daha kaliteli. Diğer firmalarla karşılaştırdığımız zaman. Ve ben bile birkaç yıl, 3-5 yıl öncesi yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Ali ile beraber uzun 14-15 kilometre yürüyüşler yapıyoruz. Ben oraya radyo programlarına yardımcı olmak için gittiğimde ya da telefon kısa konuşmaları yapmak için gittiğimde işimizi bitirdiğimizde çıkıp 3 saat 4 saat yürüyoruz. Ve kendimize ikimize gittik. O zaman 4-5 sene öncesi Nike ayakkabısı aldık. Ve onunla yürümek gerçekten fark yaratıyor mu? Onunla yürümek kişide, yani futbol oynayan için daha bir iyi bir futbol oynuyor. Koşu yapan için daha bir iyi bir şekilde mi koşuyor? Ben onu pek fazla bilmiyorum. Ama biliyoruz ki düşüncede mutlaka eğer Nike olursa daha iyi futbol oynayabilirim. Eğer Puma olursa daha güzel koşabilirim diye. O bilinç altında bir düşünce var, kabul etmek gerekir. Kabul etmek gerekirse. Şimdi ben az önce de söylediğim gibi, ben, bana sorarsanız spor malzemeleriyle ilgili, ama eşofman olsun ama ayakkabılar olsun, onlar kişinin hayatında bir takım görülebilir özellikler yaratıp yaratmadığını hiç bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey var. Çok net ve açık bir şekilde söyleyebilirim. Bir şey kişinin hayatında çok önemli bir fark yaratıyor. Ne o? Amin. Güzel. Şunu diyebiliriz ki, iman eden kişinin hayatında iman çok büyük bir fark yaratıyor. Şimdi, imanlı olduğumuzu söylüyoruz değil mi? Bunu onaylamayan var mı? Benim hayatımda iman bir fark yaratmıyor. Ha? Peki şöyle söyleyeyim. Giydiğiniz ayakkabı size bir fark yarattı mı? Şimdi ben kendime Nike göstermek açısından söylemiyorum. Ben Nike giyiniyorum açısından değil. Aslında bu ayakkabı marka değil ama gerçi ben marka daha kaliteli olduğu için markaya gidiyorum. Gitmesem yalan olur. Ama hep ucuzluğu bekliyorum. Ve ucuz bir şekilde alıyorum. Ama iman gerçekten kişinin hayatında çok belirgin, görülebilir, net bir şekilde fark yaratıyor. Bunu destekleyen çok güzel bir ayet var. Birinci Yuhanna mektubunda. 5. bölümde bakın ne diyor. Yani sizde belki Nike zafer kazandırabilir. Belki giydiğiniz Puma ya da Adidas fark yaratabilir spor alanında. Ama diyor ki bize burada kutsal sözde 4. ayette, 5. bölümün 4. ayetinde son kısmında diyor ki bize dünyaya karşı zafer kazandıran giydiğim Nike'tir demiyor. Değil mi? Burada diyor ki zafer kazandıran imanımızdır. Bende fark yaratan, bende yengi kazandıran, zafer kazandıran imandır sevgili kardeşler. Şimdi dünya ne yapıyor? Bir şekilde değişik düşüncelerle, böyle geçici bedensel isteklerle oyalayarak bizleri ne yapıyor? İster istemez Tanrı'dan uzaklaştırıyor değil mi? Ama öbür taraftan baktığında imanlı da imanıyla, imanı aracılığıyla o tür arzulara karşı gem vurabiliyor. Gelebilecek saldırılara karşı, o türden saldırılara karşı ne yapıyor? Çok rahat bir şekilde göğüs gelebiliyor. Neyi sayesinde? Sahip olduğu imanı sayesinde sevgili kardeşler. Onun için bunun örneklerini kutsal kitaba baktığımız zaman bol bol görmek mümkün. Bakın Tanrı adamlarının hayatlarına, her birinin hayatında çok cesaretlerinin kırıldığı dönemler oldu, yenilgiye uğradığı dönemleri oldu ama zafer kazandığı dönemler de oldu. Bakınız zafer kazandıkları dönemde iman öndeydi. Doğru mu? İman öndeydi sevgili kardeşler. Aklıma örnek olaraktan birçok örnek var ama bir örneği seçtim size. Yeşu. Biraz Yeşu'dan anlatmıştık. Sami de bir ara paylaşmıştı. Yeşu Eliha kentine nasıl girebildi? Nasıl girdi? Savaşarak mı girdi? Yeşu Musa'nın yanında yetişen gerçek bir komutandı. Tüm savaş taktiklerini, savaşmanın nasıl olması gerektiğini çok iyi bilen, deneyimli bir usta komutandı. Ama ilginç olan bu komutan savaşarak Eriha kentine girmedi sevgili kardeşler. Bunu okumak istiyorsanız Yeşu aslında 6'da daha çok net bir şekilde anlatılıyor. 6. bölümde bize çok geniş bir şekilde anlatılıyor. Şimdi bizim Yeşu, bu komutan savaşması gerekmiyordu. Ama yine de buna rağmen üzerine düşen bir sorumluluk vardı. Yani yapması gereken bir şey vardı Yeşu'nun. Neydi o? Kesimi okuduğumuz zaman aklınıza mutlaka kalmıştır. Sami de yakın zamanda bundan birazcık bahsetti. Çok belirgin bir şey vardı. O kentin nasıl ele geçirildiğini bir düşünün. Yeşu bir şeyler yapması gerekiyordu. Savaşması gerekmiyordu ama Tanrı ona bir şeyler söyledi. Ve Yeşu o söyleneni yerine getirmesi gerekiyordu. Söylenen neydi Tanrı tarafından Yeşu'ya? Yeşu, eve döndüğünüzde 6. bölümü okuyun, orada yazıyor. Yeşu, kentin etrafında 6 defa olmak kaydıyla bir kez dolaşması gerekiyordu. Ve 7. güne gelindiğinde 7 kez dolaşacaktı. Ve onunla birlikte olan kahinler borazanlarını çalacak. Ve onunla birlikte olan İsrail halkı da ne yapacaktı? Avazı çıktığı kadar bağıracaklardı. Ve bu şekilde kenti ele geçireceklerini Tanrı bir şekilde Yeşu'ya söyledi. Şimdi düşünüyorum. Şimdi siz tabii düşünüyorsunuz ya Recep abi 1. Korintus 9'u seçtin nereye girdin? Ama orayı getireceğim, oraya noktalayacağım. Merak etmeyin. Şimdi düşünün, düşman askerleri giriş ve çıkış kapılarını tutmuş. Değil mi? O surların üzerinde nöbetçi askerler var. Ve nöbetçi gözcü diyor ki, İsrailler geliyor, İsrailler geliyor. Onlar gelmeye başladığında, değil mi? Hemen ne yapıyorlar? Hücum pozisyonunu alıyorlar, değil mi? Ve onlar geliyorlar gayet normal bir şekilde. Etrafı böyle bir tur atıyorlar. Hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Şimdi düşünün, yani bir nöbetçi olarak da düşünün. Bunun orada siz olduğunuzu düşünün. Karşınızdaki düşman askerlerinin bu şekilde yaptığını sevgili kardeşler. Şimdi belki bir defada bir şey olmaz. Ama aynı şeyin ikinci kez yine aynı şekilde geliyorlar, yok. Üçüncü kez, dördüncü kez, beşinci kez, altıncı kez geliyorlar. Aynı şeyi yapıp geri dönüyorlar. Şimdi ne dersiniz? Ben nöbetçiyim. Aklımdan şu geliyor. Bunlar kafayı yemiş ya. Doğru mu? Ya bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Önce ben o kişilerin planlarını anlamak isterim, değil mi? Acaba bunların planı ne? Düşüncesi ne diye düşünmeye başlarım. Ama eminim ki yedinci kez geldiklerinde yine de onlar şöyle düşündüler. Belki ya bunların kenti menti alacağı yok, saldıracağı yok. Tamam mı? Bunlar bizlerle alay ediyorlar. Yani insan mantığında düşündüğünüz zaman, yani böyle bir yöntemle savaş kazanılır mı? Ha? Mümkün değil, değil mi sevgili kardeşlerim? Ama onlar yedinci kez gelip yedi kez döndüğünde o nöbetçiler de mutlaka başları dönmüştü. %100. Kafaları dönmüştü. Sarhoş olmuşlardı belki. Kafalarını yavaş yavaş yemeye başlamışlardı. Ama sonuca baktığımız zaman her ne kadar saçma da gelse insan gözünde yöntem, uygulama, sonuca baktığımız zaman o altıncı bölümde okuyoruz. Kentin surlarının çöktüğünü ve herkesin içeriye girdiğini ve kenti ele geçirdiğini 6. bölümün sonlarına doğru okuyoruz sevgili kardeşler. Düşünün, az önce ifade ettiğim gibi Yeşu sıradan bir insan değildi. Yeşu savaşlara girmiş, deneyim kazanmış, üstün nitelikleri olan savaş açısından önemli bir komutandı. Şimdi onun kendine özgü taktikleri var. Şimdi biz şöyle düşünelim. Bir alanda uzman olabiliriz, değil mi? Uzman olduğumuz alanda bildiğimiz çok şeyler var. Deneyimlerimiz var, yaşadıklarımız var. Ne yapıyoruz? Her birimiz örneğin baklava alanında, Sami kompütür alanında, kendi hizmet alanında, değil mi? Her birimiz, benim de bu koştuğum alanda deneyimlerimiz var. Ve ben ne yapıyorum? Edindiğim deneyimler doğrultusunda hareket etmeye çalışıyorum. Öncelik, ben bunu böyle yapmıştım, bu şekilde olması lazım diyorum. Şimdi Yeşu'nun kalkıp da, dikkat edin, beni en fazla etkileyen nokta bu. Yeşu gibi bir kişi kalkıp da kendi deneyimlerine dayanarak, kendi taktiklerini öne koyması gerekirken, yani anlamsız gibi, insan gözünde anlamsız gibi gelen o manyakça yöntemi uygulamış olması beni en fazla şaşırtan olay o. Şimdi acaba Yeşu neden kendi deneyimlerini öne koymadı da yaşadıklarını, tecrübelerini, o taktiklerini o savaşta uygulamadı da bu Tanrı'nın söylediğini harfiyen yerine getirmeye çalıştı? Değerli kardeşler, yine o 5. bölüme bakarsanız orada zaten çok net bir şekilde anlaşılıyor. Okuyunuz 5 ve 6. bölümü eve gittiğiniz zaman. Orada şunu çok net bir şekilde görüyorsun. Her ne kadar fiziki anlamda Yeşu onların komutanı da olmuş olsa ama Yeşu'nun komutanı Rab Tanrı'nın kendisiydi. Demek ki değerli kardeşler, bu yönetim, bu uygulama o komutanın çadırında değil, tüm evreni yaratan diri Tanrı'nın elindeydi, hamdolsun. Yeşu ne yaptı? Sadece iman doğrultusunda hareket etti. Zaferin sırrı nerede? Zafer kazanmanın sırrı nerede? Nerede? Sahip olduğumuz imanda saklı. Zaferin sırrı sahip olduğumuz imanda saklı. İşte bu bir ön açıklama size. Bir paylaşacağım konuya bir ön hazırlık. Onun için 9. bölümün 24'ten 27'ye kadar ayetleri okuyalım isterseniz. Sami okur musun? İstersen gel buradan oku.
Hmm. 24'ten koşu alanında yarışanların hepsi koştuğu halde ödülü bir kişinin kazandığını bilmiyor musunuz? Öyle koşun ki ödülü kazanasınız. Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar. Bizce hiç çürümeyecek bir taç için yapıyoruz. Bunun içindir ki amaçsızca koşan biri gibi koşmuyorum. Yumruğumu havayı döver gibi boşa atmıyorum. Müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra kendim reddedilmemek için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum.
Teşekkürler. Evet. Şimdi düşünüyorum ben pratik olaraktan. Herhalde haberci Pavlos bu parçayı kaleme alırken, Tanrı esiniyle kaleme alırken mutlaka Korint'e yakın bir yerde yapılan spor karşılaşmalarını, yarışmalarını mutlaka anımsamış olmalı. Çünkü bunu okuduğumuz zaman bir yarışmadan, bir koşudan söz ediyor. Şimdi Korint kentinde yaşayan insanlar için sevgili kardeşler, atletizm dediğimiz bu koşu yarışmaları pek yabancı değildi. O halk bu atletizmin ne olduğunu çok iyi bilen insanlardı. Günümüzde de biliyorsunuz bu atletizm yarışmalarını çok büyük bir heyecanla, coşkuyla ne yapıyoruz? Ekranlardan izliyoruz. Koşu alanlarında onlarca kişi ne yapıyor? Büyük bir arzu içerisinde, büyük bir istekle ne yapıyorlar? Hedefe ulaşmak için bir özveriyle çaba harcıyorlar ki hedefe tek o kişi ulaşsın diye. Ben anımsıyorum bizim ülkemizde bu diyelim 4 yılda yapılan olimpiyatların dışında yılda bir kez halk koşusu adı altında koşu yapılıyor. Birkaç yıl öncesi yine hatırlıyorum yapılmıştı. Yaklaşık 15 bin kişi bu halk koşusuna, yani profesyonel olman gerekmiyor. Halk içerisinde her sınıftan her insan bu koşuya katılma ayrıcalığına sahip. Herkes bu koşuya katılabilirdi sevgili kardeşler. Ve o koşuyu izlediğimde 15 bin kişi koşmuş olmasına rağmen yarışmanın sonunda ödülü alan 15 bin kişi değildi. Tek bir kişiydi. 15 bin kişi büyük bir arzuyla, istekle koştu ama kazanan sadece bir tek kişi. İşte iman hayatı da, yaşamaya çalıştığımız bu iman hayatı da tıpkı değerli kardeşler iman koşusu gibidir değerli kardeşler. Onun için spor yarışlarında sadece tek bir kişi birinci olabiliyor ama iman koşusunda, hizmet koşusunda eğer dikkat ve özenle Rabbin sözünü başkalarına paylaşırsak, anlatırsak, onları Rabbe kazanmaya çalışırsak hepimiz de ödül alabiliriz. Yani bizim koştuğumuz koşu ile diğer yapılan koşular arasında bir fark var. O koşular arasında, o koşular içerisinde ne var? Herkes birbirleriyle yarışıyor. Bir rekabet var. Ama bizim iman koşusunda bir rekabet yok. Ben Sami'ye karşı daha üstün olmaya çalışmıyorum. Bizim iman koşusu birlikte koşulan bir koşu. Yani bir bütünlük içerisinde hizmet koşusu. Tek bir vücut halinde, tek bir bütünlük içerisinde güçlerin birleştirildiği, tek bir vücut olduğu bir koşu değerli kardeşler. Evet, daha önce de ifade ettiğim gibi iman yaşamı bir koşu gibidir. Ama bu koşu biliyorsunuz olimpiyat koşuları 4 yılda bir yapılıyor. Ama iman koşusu 4 yılda bir yapılmıyor. İman koşusu her gün koşulan bir koşu. Her an, her dakika, her saniye koşulan günlük bir koşu. Ve bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Spor yarışmalarına bakın, o profesyonel sporculara bakın. Hiçbir zaman hiçbir sporcu yarışı kazandıktan sonra gevşeyip kendini salmaz. Bir sonraki yarışa kendini hazırlar. Evet. Her gün, gün ve gün idmanlarla, çalışma programıyla ne yapar? Kendini en güzel bir şekilde hazırlar. Yani şunu diyebilir miyiz? Spor hayatında disiplin önemli midir? Öz Türkçe'de düzence diyorlar. Düzence önemli midir? Önemlidir. Peki iman koşusunda disiplin önemli mi? Tabii ki önemli. İman koşusu da yani bırak Tanrı beni koşturuyor değil. Bak ne oldu? Tanrı'nın üzerine düşen vardı. Tanrı taktiği buldu. Taktiği söyledi. Ama yaşının yapması gereken kendine düşen bir sorumluluk vardı değil mi? Demek ki biz birlikte Tanrı ile birlikte karşılıklı ilişki içerisinde koşumuzu sürdürüyoruz. Onun için düzence, disiplin kesinlikle ve kesinlikle şart sevgili kardeşler. Disiplin sözüne baktım. Bu disiplin ne anlama geliyor diye. Sözlükte disiplin için diyor ki kurallara göre hareket etmek. Disiplin sözlüğe göre kurallara göre hareket etmek. Ama ben Pavlos'un düşüncesini okumaya çalıştığımda aslında Pavlos bize başka bir açıklama da bulunuyor. Yani başka bir sonuç bize gösteriyor, açıklıyor. Ondan anladığım kadarıyla Pavlos'a göre disiplin en iyisini elde edebilmek için, dikkat edin, en iyisini elde edebilmek için iyiden ve daha iyiden vazgeçmek. Şimdi ne anlama geliyor bu? Belki bunu hemen kafanıza soruyorsunuz. Şöyle düşünün, açalım bunu. Örneğin bir kişi hedefe altın koyduysa, yani en büyük ödül nedir? Altın madalya değil mi? Eğer bir kişi hedefe altın koyduysa, kesinlikle koşarken gümüşü ve bronzu düşünmez. Yani iyi, gümüş de iyi, bronz da iyi değil mi? O da bir ödül, o da bir karşılık, verdiğin mücadelenin sonucu almış olduğun bir karşılık. Ama Pavlos diyor ki eğer sen en iyisini elde etmek istiyorsan o zaman iyiden vazgeçeceksin. Ve daha iyiden de vazgeçeceksin. Ama en iyisini eğer hedeflediysen sevgili kardeşler. Şimdi bakın en pratik olaraktan taze. Pekin olimpiyatları oldu. İzledik mi onları? Pekin 2008 olimpiyatlarını. Arada bir ben de izleme imkanı oldum. Kimileri yüzme alanında, kimisi atlama alanında, kimisi at alanında, koşu alanında hepsi mücadele etti. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Şu sporcu gümüş için yarıştı. Şu sporcu bronz için yarıştı. Hayır. O sporcuların hepsi, bilmiyorum kaç bin tane sporcu vardı, hepsi bir tek kişi için savaştı. Ne için? Altın için. Tamam. Kazananlar oldu, olmayanlar oldu, ayrı bu olay. Ama hepsinin tek bir amacı vardı. Altını elde etmek. Ama sen diyorsan ki değerli kardeşim, ya benim zaten bu toplulukta, ait olduğum toplulukta verdiğim hizmet yeter. Eğer sen onunla tatmin oluyorsan benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama sen diyorsan ki verdiğim hizmet yeterli değil, ben aslında en iyisini yapmak istiyorum diyorsan ki Vakkas abi son zamanlarda bana telefonu aslında teşvik etti de dedi ki artık yeter, bıktım. Arabanın arkasına iki koltuk daha atmak istiyorum. Yer var çünkü diyor. Artık kiliseye adam götürüp getirmek istiyorum. Güzel bir şey değil mi? Arzu olaraktan güzel. İstek olaraktan gerçekleştirirse daha da güzel tabii ki. Sevgili kardeşler. Ama o şunu iyi bilmesi lazım. Bunun için bir fedakarlık gerekiyor. Demek ki özveri şart sevgili kardeşler. Özveri şart. Fedakarlık şart. Kesinlikle bu bizim için de geçerli hizmet alanında değerli kardeşler. Daha fazla emek vermek zorundayız. Daha büyük bir sevinç yaşamak için. Evet. Onun için Pavlos mümkün olduğu oranda ne yaptı? Daha fazla canları Rabbe kazanabilmek için ne yaptı? Daha çok çalıştı ama mücadele ederken az önce söylediğim gibi bir takım şeylerden vazgeçmesi gerekiyordu. Yani özveri gerekiyordu, fedakarlık gerekiyordu. Bir takım haklardan Pavlos vazgeçti, vazgeçmesini bildi değerli kardeşler. Yani neyi ön sıraya koyması gerektiğini çok iyi bildi Pavlos. Onun için Timoteos'a yazmış olduğu mektupta bakın ne diyor. Diyor ki Timoteos'a yazmış olduğu ikinci mektubunda bizlere güç, sevgi ve öz denetim ruhu verdi. Şimdi öz denetim, ne demek öz denetim? Öz denetim, Türkçe'de öz denetim deniyor. Aslında disiplin demek. Öz denetimin tam karşılığı disiplin. Şimdi o disiplinin, o öz denetiminin ne olduğunu Yunancasına baktım. Yunancasında diyor ki sofronismos diye bir kelime geçiyor. Ve onun anlamına baktığım zaman çok ilginç. Onun anlamı şu: özgürlüğü daraltmak anlamında. Yani o geniş olan özgürlüğü daraltmak, yaşamındaki her şeyi denetimin altına alarak neye önem vermesi gerektiğini bilmek anlamında. Demek ki daraltmak sözü öne çıkıyor. Daraltmak. Şimdi biliyorsunuz, yani o daraltmayı biraz anlamak için söyleyeyim. Çuvalı düşünün, değil mi? Çuvalın bir ağzı var. Karpuz at girer. Bal kabanat o da girer içeriye. Ama onun ağzını birazcık büzün, birazcık daraltın. Karpuzu sokamazsın. Değil mi? Yani kısıtladığında, daralttığında özgürsün ama disiplin edip, yani daralttığında o yaşam biçimini ne oluyor? O zaman bir takım şeylerden vazgeçmen gerekiyor. Bir takım şeyleri bırakmak gerekiyor. Fedakarlık etmek gerekiyor. Onun için şunu çok iyi biliyoruz. Hizmet alanı, hangi hizmet alanı olsun, ama iş hayatında olsun, ama meslek hayatında olsun, ama sanat alanında olsun, ama ruhsal yaşamda olsun sevgili kardeşler, kesinlikle ve kesinlikle, bakın aile yaşamında bile disiplin kesinlikle ve kesinlikle şart. Hayatımızda bir disiplin olması lazım. Tanrı da düzen tanrısı. Amin. Tanrı düzen tanrısı. Ben bunu birçok yerde görüyorum. O 5000 kişinin doyulması olayını düşünün. Baktığımız zaman çok ilginçtir. Tanrı bereketi de alıp dağıtın demedi İsa Mesih. Önce diyor onları 30'ar, 50'şer oturtturdu diyor. Bir düzen var. Tanrı düzenli çalışıyor. Eğer biz düzen içerisinde yaşayan diri Tanrı'ya inanıyorsak, biz de o düzenceyi, o disiplini hayatımız için bir prensip olaraktan görmek zorundayız. Yani tutkulara üstün olmalıyız. Eğer bir atlet başarı elde etmek istiyorsa gönüllü biçimde ne yapar? özgürlüğüne gem vurur. O gemi biliyorsunuz değil mi? Bir keresinde burada söylemiştim. Gem nedir? Atlara böyle takarlar değil mi? Gem. At istediği hareketi yapmasın diye. Dizginlemek, ona yön verebilmek için. Gem vurar sevgili kardeşler. Engel olur. Yani istediğimi yaparım. İstediğimi yaparım. Mantığını geri yatmasını bilir. Uykusuna, yiyip içmesine, antrenmanlarına dikkat eder. Deyim yerindeyse en iyi sonuç için yüksek bir bedel ödemek zorundadır. Eğer biliyoruz her başarının arkasında ne var? Kesinlikle ödenmiş bir bedel var. O sporcu acaba nasıl hazırlandı? O sporcu acaba neleri terk etmesi gerekiyordu sevgili kardeşler? Ben burada bir keresinde örnek vermiştim anımsayın. Okul yıllarında ben koşu yapıyordum. Bir hobi olaraktan koşu yapıyordum. Daha sonra ben o koşmayı bıraktım. Doktor söylemişti koşu yapacağına yürüyüş yap daha iyi. Şimdi onun için yürüyüş yapıyorum daha çok. Çünkü zamanla diz vura vura belirli yaştan sonra diz sorunları yaşayabilirsin demişti. Onun için şimdi daha çok yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Ben hatırlıyorum o kendimi okullar arası o yarışmalara hazırlarken birçok şeylerden kendimi uzak tutmam gerekiyordu. Ben tatlıyı seviyorum. Benim kardeşim hiç tatlıyı sevmez ama ekşiyi daha çok sever. Çikolata haber yemez ama ben tatlıyı gerçekten çok seviyorum. Kadayıfı da seviyorum, baklavayı da seviyorum. Ama emin olun sevgili kardeşler, bunu içten söylüyorum size. Ben onlardan uzak kalmak zorundaydım. Arkadaşlarım geliyordu, bizim bir 8 kişilik bir grup vardı. Onlar geliyorlardı, hadi Recep gitmiyor muyuz? Onlara bir şeyler uyduruyordum. Yalanlar boldu zaten. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyler uyduruyordum. Ondan sonra gitmiyordum. Neden? Çünkü erken yatağa gitmem gerekiyordu. Yani uykumu yeterince almam gerekiyordu. Kendime dikkat etmem gerekiyordu ki yarışmalara kendimi eksiksiz bir şekilde hazırlayabileyim sevgili kardeşler. Onun için onu içtenlikle söylemek istiyorum ki bunu okuyalım aslında bu güzel bir ayet. Galatyalılar'da diyor 5. bölümde özgür olalım diye özgürlüğe kavuşturdu diyor. 1. bölümde 5.1'de Galatyalılar 5.1'de ama 13. ayete atladığımız zaman 1'de o yazıyor ama 13. ayete atladığımız zaman diyor ki özgürlüğü bedenin gereksiz istekleri doğrultusunda kullanmayın. Bakın dikkat edin. Özgürlüğü bedenin gereksiz istekleri doğrultusunda kullanmayın. Demek ki özgürlüğümüz doğal benliğin işlemesine fırsat vermememesi gerekiyor. Onun için Mesih'teki özgürlük bize bir etiket değil. Günah işlemek için Tanrı'nın verdiği inayet, o özgürlük, inayetin getirdiği özgürlük günah işlemek için bize verilmedi değerli kardeşler. Onun için bunu çok iyi görmek ve anlamak gerekiyor. Bunu söylerken yemeyin, içmeyin, eğlenmeyin. Odanıza çekilin, kendinizi kapatın, dünyadan kendinizi kesin. Kesinlikle yemek de gerekiyor, içmek de gerekiyor, eğlenmek de gerekiyor. Eğlence de insanın en doğal hakkı. Ben eğlendim. O bir hafta boyunca çok eğlendim. Çok çok eğlendim. Hele bir de telefon yok. Termin yok yani. Randevu yok, hiçbir şey yok. Çok daha güzeldi. Çok çok eğlendim. Hani hakkımız, insan olaraktan, doğal olaraktan hakkımız, eğlenmek de hakkımız. Ama benim yaptığım eğlence, dünyasal aldığım bir zevk, eğer benim başarıma engel oluyorsa, dikkat edin, eğer benim başarıma engel oluyorsa, koyduğum hedefe gitmeme engel oluyorsa, o zaman terk etmem gerekiyor. Şimdi benim kız Yasemin, baba dedi, yani okul öncesi de şey okul dönemlerinde 5-6 aylık bir olay. Dedi ki baba ben Herrenberg'te işte dans kursu var, ben dansa gideceğim. Ben tabii baba olarak bir takım şeyleri sordum ama tabii ki özgür olduğunu söyledim. Bir tek şey söyledim ona. Tamam gidebilirsin. Ama dedim senin alacağın bu dans kursu. Çünkü bir ilave. hafta içerisinde. Bir ilave, bu dans kursu senin notlarına etki yaparsa, okuldaki o düzenini bozarsa, o zaman beni karşında bulursun dedi. Baba olarak da. Sadece bir sorumluluk olarak da. Hamdolsun, kendisi zaten dedi ki, hiç merak etme baba, ben onu çok iyi biliyorum. Ben kendim zaten o bozulduğunu görürsem kendim bırakırım. Hakikaten de değişen bir şey olmadı. Aynı düzen içerisinde gitti ve dans kursunu da yaptı. İkinciye gitmek istediğinde ona hayır dedim. Çünkü önünde çok hızlı bir imtihan dönemi vardı. Onun için ona hayır dedim. O da onu güzel bir şekilde kabul etti. Demek istediğim şu. Eğleneceğiz. Sevincimizi yaşayacağız. Bu dünyadan da zevk alacağız tabii ki. Değil mi? Ama özgürüz. Ama özgürlüğümüz sınırlı. Değil mi? Eğer benim o zevk aldığım şeyler engel oluyorsa benim yürüyüşüme, değerli kardeşler, o zaman ne lüzum var onun ardından gitmeye devam edeyim. Bırakmak, terk etmek zorundayız. Onun için gevşeklik ve başarı hiçbir zaman beraber yürümüyor. Kesinlikle mümkün değil. Onun için Pavlos, Rab'be kazanma sevincini yaşayabilmek için canları birçok şeyden vazgeçip tutkularına üstün gelmeliydi. İşte bu bölümün ana konusu bu. 9. bölümün ana konusu bu. Zaten baktığımız zaman bu değerli kardeşler. Eğer bizler Rab'be çok canlar kazanmak istiyorsak, evet, bedel ödemek zorundayız. Bir takım şeylerden vazgeçmek zorundayız. Özveride bulunmak zorundayız. Demek ki başarı bir şekilde vermekten geçiyor sevgili kardeşler. Vermekten geçiyor. Burada belki bir şeyi de söyleyeyim yanlış anlaşılmasın diye. Burada ödül söylerken kurtuluş ödülü değil. Yani kurtuluşumuz biliyorsun bir armağan. Bu vermiş olduğum hizmet sonucu elde edeceğim bir ödülden söz ediliyor burada. Çünkü burada arada bir kullanmışımdır yeri geldiğinde. Efesler 2. bölüme baktığımız zaman kurtuluşumuzu çok güzel açıklıyor. İman ve lütufla kurtuldunuz diyor. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir diyor. Demek ki kurtuluşumuz bize verilen bir armağan. Ama ödül nedir? Çalışıp, çabalayıp, emek verip ve elde etmek lazım. İşte bizim hizmetimiz de bir koşudur. Pasif değil, hareket halindeyiz. Sürekli hareket halinde olan insanları sevgili kardeşler. Aksi takdirde eğer bu böyle olmasaydı, Romalılar 11. bölümde dediği gibi, kayra diyor inayet, inayet olmaktan çıkar 11. bölümün 6. ayetinde. İnayet ve yasa arasında dağlar kadar fark var. Yasa bize diyor ki koş. Ama koşarken bir kardeşin dediği gibi bize bacak vermez diyor. Koş der ama bacak vermez. Ben ilave ediyorum. Uç dediği zaman da kanat da vermez. Yüz dediği zaman palet de vermez ayağına. Ama inayet sana koş dediğinde bacak da verir. Yüz dediğinde palet de verir. Uç dediğinde kanat da verir. Demek ki inayet ve yasa arasında çok büyük bir fark var sevgili kardeşler. Onun için buradaki olay tamamıyla ödül, verdiğimiz hizmet karşılığı alacağımız ödülle ilgili. Evet. Zaman geliyor. Belki birazcık atlayalım. Bayağı var mı bakayım? Yok, atlamayacağım abi. Burada yavaş yavaş en nokta atlamayacağım. Yine bitmedi. Yine bitmedi. Hayret, niye bitmedi yine? İkiye böleceğiz. Belki son olarak tekrar söyleyelim. Buradaki olay değerli kardeşler, verilen hizmet sonucu verilen ödülle ilgili. Ödülle ilgili. Kurtuluşumuz Tanrı'dan bir armağan. Ama biz eğer o ödülü kazanmak istiyorsak, elde etmek istiyorsak bir takım şeylerden vazgeçmemiz, bırakmamız, terk etmemiz gerekiyor. Ve koşarken ne amaç için koştuğunu bileceksin. Attığın her adım, verdiğin her karar, söylediğin her söz o belirlediğin hedefe hizmet etmesi gerekiyor. Yaptığın işler, attığın adım, verdiğin kararlar o amaca hizmet ediyor mu? O zaman amin. Ama eğer hizmet etmiyorsa üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor. Belki yüreğimizi Rabbin önünde eğelim sevgili kardeşler. Düşünelim. Hakikaten bu kadar süreceğini ben düşünmedim. Hızlı bir şekilde bitiririm diye düşündüm ama olmadı. Ama düşünelim. Bunu birazcık kafamızda düşünelim. Yüreklerimize bakalım. Tanrı'yla ilişkimizin ne durumda olduğuna bakalım. Ve hangi alanda zayıfız? Hangi alanda yetersiziz? O alanları düşünelim. Ve ne yapmamız gerektiği bize kutsal kitaptan net bir şekilde açıklanıyor. Bu 30 saniye her zaman olduğu gibi eğelim yüreğimizi. Bakalım Rab bize bunu mutlaka açıklayacaktır. Ve Sami kardeş yine bizi duayla konuyu kapatır. Toplantıyı kapatır.